Ayrım 11. Türkiye şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 158. Münevver Rizayova'nın anıları. Yıl 1954. Kasım ayı. Nazım Moskova'ya geleli 3 yıl 4 ay olmuştur. Nazım'ın Moskova'da bir evi, yazlıkta bir daçası, köşkü, arabası, özel şoförü, evinde hizmetçisi vardır. Günlerini daha çok daçada geçirmektedir. Şimdi heykeltıraş Münevver Rizayova'yı kendi anılarından dinleyelim. İlk görüşmemiz çok etkili oldu. 1954 Kasım ayındaydı. Moskova'da yaşamakta olan Azeri yazarlardan Ekber Babaev'le Nazım'ın yaşamakta olduğu Peridiyelkin'e gitmek üzere yola çıktık. Araba iki katlı bir köşkün önünde durdu. İçeri girdik. Ses soluk yoktu. Birden köşkün ikinci katından bir ses işittik. Ekber, kimi getiriyorsun? Ekber Babaev, birlikte geldiğimiz yol arkadaşlarımızın adlarını söyledi. Sonra da bir de Münevver diye benim adımı ekledi. Bu adı işitir işitmez balkondan seslenen adam derhal aşağı inip avluya çıktı. Bu Nazım Hikmet'ti. Şiirlerini her zaman seve seve okuduğum büyük şair. Bütün dünya basını onun özgür bırakılması için savaşın verirken bir gün gelip onu böyle yüz yüze göreceğimi hiç kestirememiştim. Şimdi onun şaşkınlık ve üzünç dolu gözlerine, kır düşmüş saçlarına, geniş alnına bakıp gülümsüyordum. Şaşılası bir şey. O anda hepimizi gördüğü halde bakışlarıyla bir şey arıyor gibiydi. Ama aradığını bulamamış olacak ki elleriyle yüzünü kapadı, üzünçlü üzünçlü geri döndü. Ben bir şey anlayamıyordum. Çevredekilere baktım. Hepsi de yüzlerini ya bana çevirmiş ya yere eğmişti. Ekberse, "Ah ben ne yaptım, ne yaptım?" diye kendi kendine söylenerek üzülüyordu. Neredeyse ağlayacaktı. Sonradan öğrendim ki Nazım'ın karısının da adı Münevvermiş. Bu yüzden Ekber, Münevver deyince şair bir an karısının geldiğini sanarak sevinip coşkulanmıştı. Ama sonradan düş kırıklığına uğrayıp üzülmüştü. Her insan yapmacık sevgi gösterilerinde bulunabilir. Ama Nazım'ın insanın gözlerini yaşartan bu özlem dolu Münevver'e olan sevgi gösterisinde hiçbir yapmacıklık olmadığı ortadadır. O anda böyle bir yapmacıklığı gereksinemezdi. Bütün yüreğiyle içtendi. Münevver'e kavuştuğunu sanmanın o büyük sevinci, arkadan da daha büyük bir düş kırıklığı. Heykeltıraş Münevver'i dinleyelim. Hep birlikte ikinci kata çıktık. Türk üslubunda bezenmiş bir odaya girdik. Yerlerimize oturunca Nazım ilk kez bana dikkatle baktı, içini çekerek. Sovyetler Birliği'ne geldiğimden beri Münevver'in adını ilk kez işitiyorum, dedi. O gün bir daha da bu konuya hiç dönmedi. Benim gelişimin nedenini sordu. Büstünü yapmak istediğimi öğrenince kahkahayı bastı. Niye fotoğrafçı da getirmedin diye sordu. Benden önce heykelini yapmak için bir heykeltıraş gelmiş. Nazım heykelinin yapılmasına razı olmuş. İkinci kez gelişinde heykelci yanında bir de fotoğrafçı getirmiş. Nazım'ın değişik pozlarda resimlerini çekmişler. Heykelci Nazım'ı yormamak için heykelini atölyesinde yapacağını, fotoğrafçıyı da bu yüzden getirdiğini söylemiş. Aradan 10 gün geçmiş, heykelci Nazım'ı atölyesine çağırmış. Nazım gidip bakmış, bir de ne görsün. Büst yapılmış ama cansız, yüreği çarpmıyor. Nazım fotoğraftan yapılan bu heykelini beğenmiyor. Heykelci daha bir iki poz fotoğrafını çekip yanlışlarını düzeltmek istiyor ama Nazım artık poz vermiyor. Şimdi söyleyin bakayım, siz nasıl çalışacaksınız diye sordu. Dedim ki, sizi başınız yukarıda, bütün büyüklüğünüzde göstermek istiyorum. Yine güldü. Niye şablon işleyeceksiniz? Kolay olduğu için mi? Ben sizi bir kahraman, boyun eğmez bir kişi olarak göstermek istiyorum. Yani kahramanın acı, üzünçlü zamanı olmaz mı? Eserde hayat arayın, hayat, gerçeği arayın. Nazım Hikmet'in gerçeğe olan saygısı burada da ortaya çıkıyor. İnsanın, sevilen, yüceltilen insanın bile tek yanlı, salt olumlu yanlarıyla verilmesine karşıdır. Nazım'ın bu düşüncesini açığa çıkaran daha pek çok anılar, yazılar vardır. Bu açıklamayı şunun için yapmak zorunluluğunu duydum. Kimileri bu dizi yazıda Nazım'ın küçültüldüğü sanısına kapılmışlar ya da özellikle öyle bir sanı yaratmaya kalkmışlardır. Ben gerçekliğine inandığım belgeleri olan şeyleri yazıyorum. Bunu da Nazım'a olan büyük saygımdan yapıyorum. Çünkü o böyle olmasını, gerçeği saygılı olunmasını isterdi. Bu yüzden kendi heykelini alnı yukarıda bir kahraman olarak yapmak isteyen genç heykeltıraş Münevver'e gerçeği arayın diyordu. Münevver Rızayova şöyle sürdürüyor anılarını. Bu sözleri işitince şaşırdım. Böyle titiz bir sanatçının büstünü ben nasıl yaparım? Çarşamba günü saat 4'te buluşmaya karar verdim. 2 gün sonra işe başlamak üzere avadanlıklarımı eve getirdim. Yorulmuştum. İşe başlamama razı olmadı. Gidip bana bir çay getirdi. Sonra karşıma oturup konuşmaya başladı. Benim adımın üzerinde etki yaptığını, biz gittikten sonra yattığını ama uyuyamadığını, sabaha dek uyku ilacı aldığını söyledi. Gözlerimi kapayınca yastığım ıslanıyordu. Sanki karşında onlar vardı, dedi. Özür diledim. Gelişimde kendisini üzdüğüm için benim de üzüldüğümü söyledim. Yok yok, hatta ben size münevverciyim diyeceğim, dedi. Kalkıp karısı münevverle Mehmet'in fotoğrafını getirdi. Bir süre bu fotoğraflara bakı kaldı. Sonra sözü değiştirdi. Benim kimsem olup olmadığını sordu. Babam yok ama anam bacım bir de küçük erkek kardeşim var, dedim. Sana kim yardım eder? Kendi kendime geçindiğimi söyledim. Yazın çalışır, kışın okurum, dedim. Bu güç çok güç bir iş. Para kazanmak için ne iş yapıyorsun? Kendi iş alanımda çalışıyorum. Sergilerde çalışırım. Tuhaf. Sergi için ne yaparsın? Önceden yaptığım bir dalcı kızın heykelinin fotoğrafı yanımdaydı. Çıkarıp onu gösterdim. Çok beğendi. Sonra bu heykelin nerede olduğunu sorup öğrenince, olabilirse bu heykeli satın almak istediğini söyledi. Ertesi gün işe başladım. İkide bir çalışmama bakıyor, aferin, yetenekli bir kızmışsın diyordu. Ben ondan övgü beklemiyordum. Hepsi 15 dakika dayanabildi. Kıpırtısız durmak ona zor geliyordu. Durmadan konuşuyor ve işime engel olmamaya çalışıyordu. Ben buraya doğrudan doğruya enstitüden gelmiştim. Üzerinde çalışmakta olduğum kompozisyon yanımdaydı. Gösterdim. Bunun adı ne? Dedi. Aras'ın öteki kıyısında, dedim. Kompozisyonda 2 dilenci çocuk görülüyordu. Epeyce baktı. Dilenciler ayakta duruyordu. Nazım onları oturtmamı salık verdi. Kız da uzansın, başını oğlanın dizine koysun, dedi. Beni kompozisyonumu değiştirmeye inandırdı. Bu biçimde kompozisyon daha güzel oldu. Enstitüde arkadaşlarım da, öğretmenlerim de pek beğendiler. 2 gün sonra tekrar geldiğimde işimin üstünün açılmış olduğunu sezdim. Kimin bu örtüyü açtığını sordum. Bilmiyorum, dedi. Öteden Doktor Galina hemen yetişti. Yalan söylüyor. Her geleni örtüyü kaldırıp yapılan işi gösteriyor. Suç üstünde yakalanmış gibi önüne bakarak oturdu. Çalışmaya başladım. Bu kez sesi çıkmıyor. Salt benim çalışmamı inceden inceye izliyordu. Herhalde bir şeyler düşünüyordu. Ama çok oturmadı. Dinlenmeye gereksindiğini söyleyerek uzandı. İşi kapamadan önce ıslatmak gerekti. Islatacak aracım olmadığı için suyu ağzıma alıp püskürttüm. Nazım bunu görünce yerinden fırladı. Bak Münevver, dedi. Hayatımda yüzüme tüküren olmadı ama ikinci kez resmime tükürülüyor. Sonra anlattı. Bir kez, dedi, İstanbul'da sokakta gidiyordum. Önümde birinin duvardaki ilana bakarak tükürdüğünü gördüm. Yaklaştım. Afişteki resimde kendimi tanıdım. Resimde bir adamın önünde küçük bir köpek yaltaklanıp oynuyordu. Köpeğin başını benim resme benzetmişlerdi. Münevver'in anılarına bir kısa ara verip bir yorumda bulunmak gereğini duyuyorum. Bu yazı dizisinin başlarında bir yerde Nazım'ın biraz uydurmacı olduğunu, bu uydurmalarının başkalarına hiç dokuncası, zararı olmadığını, dolaylı olarak kendine övgüler olduğunu yazmıştım. Rasih Güran örnek olaylar da göstererek Nazım'ın yalanlar söylediğini bana anlatmıştı. Vala Nurettin, Vanu da bana anlattıklarında Nazım'ın yalan söylediği üzerinde durmuştu. Bunları da sırası geldikçe açıklayacağım. Ben Nazım'ın başkalarına zarar vermeyen uydurmalarını Nazım'ı korumak için söylemiyorum. Çünkü Nazım'ı korumaya kalkmak akılsızlık olur. Nazım hiç kimseye korunmaya gereksinmeyecek bir yüceliktedir. Yaşamını incelerken başkalarına zarar veren uydurmalarını da görebilseydim bunu da yazacaktım. Salt bir kez başkasına dokuncası olabilecek bir yalan söylediğini görebildim. Bu çok ayrı, çok özel bir durumdur. Nazım'ın uydurmaları gene kendisi için oluyor ve altında kendisine övgü yatıyor. Heykeltıraş Münevver'in anısında geçen Nazım'ın köpek biçiminde afişini yapılıp İstanbul sokaklarının duvarlarına asılması olayını, bu olayın tanıkları çıkıncaya dek ben Nazım'ı bir uydurması olarak yorumluyorum. 1950'de cezaevinden çıkışından Sovyetler Birliği'ne gidinceye dek böyle bir olay olmamıştır. Daha önceleri de olsaydı duyulurdu. Bir ünlü şairin köpek biçiminde afişini yapıp İstanbul sokaklarına asmak önemli gürültü koparacak bir olaydır. Böyle bir olay Cumhuriyet döneminde Salt Yarın gazetesinin sahibi Arif Oruç için yapılmıştı. Zamanın başbakanı İsmet İnönü'nün dolaylı desteğiyle şimdiki Milliyet gazetesinin kurucusu Ali Naci Karacan İsmet Paşa'nın muhalifi olan Arif Oruç için "Müseccel Vatan Haini Arif Oruç" yazılı ve Arif Oruç'un büyük boy resimleri bulunan afişleri İstanbul sokaklarının duvarlarına astırmıştır. Nazım için böyle bir şey olduğunu duymadık. Belli ki burada Nazım, daha işlenen çamur biçimindeki büstüne, münevverin ağzından su püskürtmesi üzerine, yüzüne tükürüldüğü esprisini yapmak istemiştir. Duvardaki afişinin bir yolcunun tükürmesi olayı, yorumuma göre o andaki uydurmasıdır. Bu uydurmada Nazım'ın kendini küçülttüğü sanılabilirse de, gerçekte gizli bir övünme vardır. İstanbul sokaklarının duvarlarına afişleri asılmış adam. Afişteki resmine tüküren kim? Ya kandırılmış bir yurttaş, ya bir gerici. Bu, Nazım'ın ünü, kendi kendini övmesi demektir. Söz, Nazım'ın uydurmacılığına, kendi deyişiyle yalan söylediğine gelince, bu yazı dizisi için bir açıklamada bulunmam gerekiyor. Bu yazıların bana bir takım saldırılara neden olacağını önceden biliyordum. Hele Nazım'ın yaşam öyküsünü yazabilirsem, orada gerçekte daha derinden değineceğim için, bu saldırılar daha da artacaktır. Dahaca bizim toplumumuzda gerçeklerle yüz yüze gelmek alışkanlığı doğmamış. Kült ve mit alışkanlığından kurtulamıyoruz. Sevdiklerimizi mitleştiriyoruz, sonra mite saygı, gerçeğe saygıdan önde geliyor. Bu yazılarda yanlışlar yoktur demiyorum, elbet vardır. Gösterilirse düzeltmeye de hazırım ve özellikle bu düzeltmenin yapılmasını rica ederim. Bu her şeyden önce bana iyilik, Nazım'a da saygıdır. Ama en sert madenleri bile yiyip kemiren pas gibi yıpratıcı dedikodu yapmanın, sözlerini yazıp altına imzalarını atamayacak yüreksizlerin gevezeliği olduğunu söylemeliyim. Kulağıma dek gelen dedikodulardan biri, Nazım'ın otobiyografi başlıklı şiirindeki bir dizeyi değiştirdiğimdir. Değiştirdiğimi söyledikleri dize şudur. Ama durup dururken de yalan söyledim. Bu dizenin doğrusu sözde ama durup dururken de yalan söylemedimmiş. Ben bu dizeyi kendiliğimden değiştirip söylemediğimi söyledim yaparak Nazım'ı yalancı yerine koymuşum, onu küçültmüşüm. Ya yanılıyorlar ya yalan söylüyorlar. Bir kez Nazım büyüklüğünde bir şair durup dururken de yalan söylemedim demez. Bu denilmez çünkü tıpkı bir şiirde karnım acıkmadan yemek yemedim, susamadan su içmedim denilmeyeceği eski deyişle bunları demenin malumu ilan olduğu için Nazım bunu yazmaz. Çünkü durup dururken de yalan söylemedim demek şiir olmaz. Ama durup dururken de yalan söyledim sözünde bir değişiklik, bir olağan dışılık, bir şiir değeri vardır. Nazım bu diziden önceki iki dizede başkasının hesabına utanarak yalan söyledim ve başkasını üzmemek için yalan söyledim diye yalan söylemesinin gerekçelerini sayıyor, sonra da ama diyor. Yalnız bu gerekçelerle yalan söylemedim. Durup dururken de yalan söyledim diyor ve böylece doğruyu söylemiş oluyor. Bu dizinin doğruluğunu kanıtlamak için bu mantıksal savın dışında belge de göstermek isterim. Bu otobiyografi şiirini Nazım 1961 Eylül 11'inde Doğu Berlin'de yazmıştır. Bu nedenle de Türkiye'de yazıldığı yıllarda yayımlanmamıştır. Doğrusunun kendi dedikleri gibi olduğunu iddia edenler bunu nereden çıkarıyorlar? Bense onlara iki belge gösteriyorum. Biri Moskova'da Devlet Arşivindeki Nazım Hikmet Arşivi bölümünde bulunan bu şiir, biri de Bulgaristan'da yayımlanan ve Ekver Babayev'in basıma hazırladığı Nazım Hikmet adlı kitapların ikinci cilt sayfa 327'deki otobiyografi başlıklı şiir. Nazım Hikmet, Narodna Prosveta, cilt 2, Sofya 1967. Yerini de gösterdiğim bu kitapta söz konusu dize şöyledir. Ama durup dururken de yalan söyledim. Bütün bunlara karşın yine de yanılmış olabilirim. Yanıldığımı gösteren belge gösterilirse bu dizeyi düzeltirim. Nazım'ın yazdığı, hatta yayımlattığı kimi şiirlerini zaman zaman değiştirdiğini de unutmamamız gerekir. Bu açıklamadan sonra söz konusu şiirin bütününü yayımlamamız gerekiyor. Otobiyografi. 1902'de doğdum, doğduğum şehre dönmedim bir daha. Geriye dönmeyi sevmem. 3 yaşımda Halep'te paşa torunluğu ettim. 19'umda Moskova'da Komünist Üniversite öğrenciliği. 49'umda yine Moskova'da TİSEKA Parti konukluğu ve 14'ümden beri şairlik ederim. Kimi insan otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir. Ben ayrılıkların. Kimi insan ezbere sayar yıldızların adını. Ben hasretlerin. Hapislerde de yattım, büyük otellerde de. Açlık çektim, açlık grevi de içinde ve tatmadığım yemek yok gibidir. 30'umda asılmamı istediler. 48'imde barış madalyasının bana verilmesini Verdiler de. 36'mda yarım yılda geçtim 4 metre kare betonu, 59'umda 18 saatte uçtum Prag'dan Havana'ya. Lenin'i görmedim. Nöbet tuttum tabutunun başında 924'te. 961'de ziyaret ettiğim anıt kabri kitaplarıdır. Partimden koparmaya yeltendiler beni, sökmedi. Yıkılan putların altında da ezilmedim. 951'de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstüne ölümün. 52'de çatlak bir yürekle 4 ay sırt üstü bekledim ölümü. Sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım. Şu kadarcık haset etmedim, Charlo'ya bile. Aldattım kadınlarımı. Konuşmadım arkasından dostlarımın. İçtim ama akşamcı olmadım. Hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı. Ne mutlu bana. Başkasının hesabını utandım, yalan söyledim. Yalan söyledim başkasını üzmemek için. Ama durup dururken de yalan söyledim. Bindim trene, uçağa, otomobile. Çoğunluk binemiyor. Operaya gittim. Çoğunluk gidemiyor. Adını bile duymamış operanın. Çoğunluğun gittiği kimi yerlere de ben gitmedim 21'den beri. Camiye, kiliseye, tapınağa, havraya, büyücüye. Ama kahve falına baktırdığım oldu. Yazılarım 30-40 dilde basılır. Türkiye'mde, Türkçemle yasak. Kansere yakalanmadım daha. Yakalanmam da şart değil. Başbakan falan olacağım yok. Meraklısı da değilim bu işin. Bir de harbe girmedim. Sığınaklara da inmedim gece yarıları. Yolları da düşmedim pike yapan uçakların altında. Ama sevdalandım 60'ıma yakın. Sözün kısası yoldaşlar. Bugün Berlin'de kederden gebermekte olsam da insanca yaşadım diyebilirim. Ve daha ne kadar yaşarım, başımdan neler geçer daha, kim bilir. Bu otobiyografi 1961 yılı 11 Eylül'de Doğu Berlin'de yazıldı. Vasiyetname. Sürdürelim heykeltıraş Minerva'nın anılarını. Bunu söyler söylemez de yan odaya geçti. Ben bu acı anının etkisiyle uzun zaman yerimden kımıldayamadım. Çok sarsılmıştım. Bir süre ne yapacağımı bilemedim. Gitmeye kalkarken Doktor Galina, acele etme dedi, rica ederim. Bugün bizimle yiyin. Yemekte Galina tatlı şakalarla bu acı anıyı unutturmaya çalıştı. Akşam enstitünün yatakhanesine döndüm. Açarı, anahtarı çıkarırken cebimde bir şeyler buldum. Baktım para. Önce şaşırdım, sonra kuşkulandım. Bu onların işiydi. Evine telefon ettim, telefona Galina çıktı. Ben paradan söz açınca gülmeye başladı. Parayı cebine biz koyduk. Bir şeye gereksinirsen alasın diye. Sen bizim yabancımız değilsin. Sen de bizi kendi ailen bil. Ertesi gün parayı saygıyla geri götürdüm. O gün de beni bırakmadılar. Yine birlikte güle konuşa yemek yedik. Yapmakta olduğum baş günden güne canlanıyordu. Bu yeni yapıtıma ben de gittikçe daha çok bağlanıyordum. Evde kimse olmadığı zamanlar gelip çalışıyordum. Bir gün bana Mehmet'e yazdığı vasiyetnamesini okudu. Vera'nın söylediği gibi Nazım birkaç kez vasiyetname yazmış ya da yazdırmıştır. Ölümle her yüz yüze gelişinde vasiyetname yazma gereğini duymuştur. Her vasiyetnamesinde söz konusu edilen oğlu Mehmet'tir. Oğluna bakmadığı, oğluyla ilgilenmediği söylentilerinin gerçeğe uymadığını bu vasiyetnamelerde göstermektedir. Mehmet de ilgilenmediği değil, ilgilenemediği zamanlarda olmuştur. Bunun da nedenlerini bilmek gerekir, ileride yazacağım bunu da. Kendi şiirlerini böyle derinden anlamlandırarak, iç duygularını duyarak okuyan pek az şair vardır. Ben düşüncelere daldım, işi bıraktım. Birdenbire Nazım'ın dudaklarının morarmış olduğunu gördüm. Hemen Doktor Galina'ya koştum. Birlikte Nazım'ı yatırdık. Bir süre öylece gözleri kapalı yattı. Sonra yavaş yavaş sancısı kesildi. O da gülen gözlerini açtı. Münevver kızım, ben hastayım, öleceğim, hem de pek yakında, dedi. Ertesi gün ben de hastalandım. Evdeki işimi sürdüremedim. Durumum ağırdı. Tansiyonum düşmüştü. Yerimden kalkamıyordum. Beni merak ettiklerini söyledi. Hastalığımı öğrenip gitti. 2 gün sonra Nazım'ın doktoru Galina geldi. Nazım'ın çok iyi olduğunu müjdeledi. Sonra beni muayene etti. Nazım'ın kendi evlerinde kalmamı salık verdiğini söyledi. İyileşmen için ne gerekirse yaparız dedi. Galina o gün beni Nazım'ın evine götürdü. Hemen tedaviye başladı. Nazım da elinden geleni yapıyor, beni utandırıyordu. Onların gösterdiği iyilik ve yaptıkları yardım karşısındaki borçluluk duygumu sözle anlatamam. Birkaç gün sonra iyileştim. İkisi de gelip yanıma oturdu. Nazım söze başladı. Münevverciğim, benim oğlum var ama kızım yok. Bir de kızım olsun istiyorum. Bundan kolay ne var? Çocuk bakımından bir evlatlık alın, dedim. Bizim öyle yavru besleyecek halimiz mi var, dedi. Bir süre sustu, sonra birden, sen benim kızım olmaz mısın, diye sordu. Niçin olmayayım? Sizin gibi bir babayla her zaman övünürüm, dedim. Ben laf olsun diye söylemiyorum, ciddi konuşuyorum. Evde senin adın geçtikçe Münevver'in sesini, Mehmet'in annesi, eşi Münevver'in sesini duyuyor gibiyim. Sanki Mehmet yanımdadır. Bu benim için bir avuntu olacak. Bir de annemin düşüncesini öğrenmem gerekir. Ben ona mektup yazarım, izin isterim. 10 dakika sonra anneme mektubu yazıp bitirmişti. Bu sırada fotoğrafçı geldi. Nazım'ın yeni resimlerini getirdi. Bana verdiği bu fotoğraflardan birinin arkasına şunları yazdı. Adaşın benim yüzümden bedbaht oldu. Sana faydam dokunur inşallah kızım. Heykelci Münevver Rızayova'nın bu işten anıları Nazım Hikmet'in insancıl yanlarını bütün eksikliği ve artıklığıyla ortaya koyuyor. O dönemde Münevver'e olan gerçek sevgisini, bağlılığını da anlamış oluyoruz. Nazım'ın yaşamındaki bu bölümleri anılarında anlattığı için heykelci Münevver'e teşekkürler borçluyuz. Benden Bakü'deki evimin adresini istedi. Verdim. 5 gün geçmedi, annemden cevap geldi. Öneriyi bir koşulla kabul ediyordu. Öğrenimimi bitirdikten sonra Bakü'ye dönersem. Hemen o gün Nazım'ın köşküne taşındım. Bir gün Partizanlar Kent'te adlı bir kompozisyon üzerinde çalışıyordum. Oturmuş düşünüyordum. Bir ara Nazım elleri cebinde şiir söyleyerek benim çalıştığım odaya geldi. Kompozisyonu görünce ciddileşti. Yanıma oturdu. Kompozisyonda epeyce kusur buldu. Onun ileri sürdüğü görüşlerden sonra bu yapıt üzerinde artık çalışamadım. Başka bir kompozisyon araştırmaya başladım ve eskisini bozdum. Bunun üzerine o gün bütün gün benimle konuşmak istemedi. Sen eleştiriye dayanamıyorsun. Düzeltip iyileştirebileceğin bir yapıtı bozmakla çocukluk ettin, dedi. Akşam televizyonda bir çocuk filmi seyrediyordu. Beni çağırdı. Münevver, senin için film gösteriyorlar, diye alay etti. Onun sanat üstüne düşüncelerini enstitüdeki arkadaşlarıma anlatırdım. Öğrenciler bir gün Nazım Hikmet'in enstitüye gelip konuşmasını istiyorlardı. Ona bir çağrılık gönderdiler. Nazım geleceği günü bildirdi. Nazım'ın konuşacağı bütün sınıflara haber verildi. Nazım enstitünün kapısında görünür görünmez, öğrenciler onu hurra diye bağırarak alkışlarla çok sıcak sevgiyle karşıladılar. Bu unutulmaz günde Nazım Hikmet bize sanatın bugünkü durumundan, sanat sorunlarından, sanatta gelenekle yenilik arasındaki kopmaz bağdan söz etti. Gençleri, kimseyi taklit ve tekrar etmemeye, özgün olmaya, yaşamı inceden inceye didikleyip çıkarılacak sonuçları ustalıkla işlemeye çağırdı. Sonra sorulara geçildi. Türkiye'de resim sanatını anlatması rica edildi. Nazım, Türkiye'de minyatürden çağcıl resme nasıl geçildiğini, bugünkü Türk resminin ne durumda olduğunu anlattı. Tanınmış Türk ressamları üstüne konuştu. Balaban'ı anlattı. Cezaevinde bir gün Balaban, Nazım'ın odasına gelir. Resim yapmak istediğini söyler. Nazım ona aynaya bakarak kendi resmini yapmasını söyler. Nazım yemin ederek anlatırdı ki, bir saat sonra Balaban'ın getirdiği kendi portresini görünce şaşakalmış. Gün geçtikçe Balaban cezaevinde ün salmış. Herkesin resmini yapıyormuş. Hatta cezaevi müdürünün de resmini yapmış. Sonra sinemadan söz açıldı. Şimdi Sovyetler'de çok güzel filmler yapılıyor. Yalnız Çapayev ve Potemkin filmlerindeki yüksek sanatı ve geleneği sürdürmek gerekir, dedi. Sonra Türkiye'de yapılan filmlere geçti. Türkiye'deyken ekmek parası çıkarmak için 15 kadar senaryo yazdım. Stüdyo sahibi beni çağırır, Nazım, bir kızın hayatını anlat, içinde öldürmeler filan olsun, derdi. Elbet böyle sinema sanatı olmaz. Öğrenciler yaptıkları kara kalem resimleri Nazım'a imzalattılar. Bu ilginç toplantıda alkışlar arasında sona erdi. 11. ayrımın sonu, sayfa 175.